Ayrım 20. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez. 2. Aziz Nesin. Sayfa 225. Küçük olaylar. Babamın bahçe işlerinde pek yardım ettiğim olmuyordu. Arada sırada çıkrıklı kuyudan kovayla su çekerek zerzavatları suladığım olurdu. Yorucu ama keyifli bir işti. Fideleri sulamak. Her gün fidelerin boyattığını görmek sevindiriciydi. Kullandığımız kuyudan başka bahçede bir de bostan kuyusu vardı. Bu kuyunun çok geniş ağzını kapatamıyorduk. Zaman zaman duvarları yıkılıyordu, taşları dökülüyordu. Zerzavatı sulamak için kuyudan su çekmekten başka, pek seyrek de olsa yine o iki bakır güğümümüzle çeşmeden su getirdiğim oluyordu. Çeşme yakındı. Kullanma suyunu kuyudan, içme suyunu çeşmeden sağlardık. İstanbul'un en eski suyu olan, su bentleriyle İstanbul'a getirilen Kırkçeşme suyu akardı mahalle çeşmesinden. Yıllar sonra bu suda basil bulunması nedeniyle belediyece Kırkçeşme suları körletildi. Kimi olaylar yaşamımızdaki herhangi bir günü bizim için unutulmaz yapar. O yılın 4 Nisan günü denize girdiğimizi albay emeklisi Mehmet Kara Hasanoğlu da unutmamış. 1975 yılının Kasım ayının son pazar günü 15 albay emeklisi sınıf arkadaşımla Yenikapı'da bir gazinodaydık. Orada Mehmet Kara Hasanoğlu. "Hatırlıyor musun 4 Nisan günü denize girdiğimizi?" dedi. "Çok önemsiz bir olay ama hiç hatırlamaz olur muyum? Karpuz kabuğu denize düşmemişti daha. Yani töreye göre İstanbul'da denize girilmezdi. Ama öyle günlük güneşlik bir gündü ki biz üç kafadardık. Mehmet Şey, bir de ben. Şey denize girmezdi nedense. Samatya'ya deniz kıyısına gitmiştik. Dayanamadık. Mehmet'le denize girdik. Elbet donla. İpi de yüzdük. Kabadayılığa krem sürmemek için tüylerimiz diken diken, derimiz pürtük pürtük olsa da, dudaklarımız morarsa da üşüdüğümüzü birbirimize belli etmemeye çalıştık. Peki bu önemsiz olayı niçin unutmadık? Çünkü denize girişimizden bir hafta sonra 11 Nisan'da İstanbul'a lapa lapa kar yağmıştı. Şayanı takdir. Çok çalışmamın sonucu elle tutulacak denli somut başarıydı. O ders yılının son sınavını verip son karnesini de almıştık. İlk karnede müzikten aldığım 2'nin dışında ders yılı içindeki 3 sınavın 3 karnesinde de bütün derslerden tam numara 5 almıştım. Okul yönetimi başarımı saptamakta 5 numaralarla da yetinmeyerek ayrıca karneme yanlamasına boydan boya şayanı takdir yani değerlendirme yaraşır diye yazmıştı. Okul yaşamımdaki bu ilk başarımdan sonra bütün lise öğrenciliğim boyunca her yıl her dersten tam numara aldım. Bugünkü düşünceme göre bir öğrencinin bütün derslerden tam numara almasını gerekli saymıyorum. Ama benim durumum başkaydı. Ben bir savaşa girmiştim. Bir tek umarım vardı, o da çalışmak. Çalışmak bu yaşam savaşındaki tek silahımdı. Yoksa çok iyi seziyordum ki ancak çalışıp kazandığım başarıyla sırtına bindiğim, mahmuzlayıp kamçılayarak koşturduğum, elimde tuttuğum dizginlerle yönettiğim bu acımasız yaşam, ilk sürçmemde, ilk başarısızlığımda silkinip beni sırtından atacak, çapaçul kalabalığın ayakları altında çiğnenip ezilerek gidecektim. İşte bu nedenle hep birinci oldum. Beni birinci yapmadıkları zaman da birinciydim. İsteyerek birinci olmadım, birinci olmak zorundaydım. Her dersten ille de tam numara almak tutkusu bilinçli olmasa da sezgisel olarak olanıklılarla bana eşit fırsat vermeyenlerden hınç almak isteğimden geliyordu. Her tam numara intikamımı belgeleyen damgaydı. Yoksul koşullarda zorluklarla okuyup yetişebilmiş olanların hepsinde bu öfke vardır sanırım. Ama çoğunun bu öfkesi sınıf değiştirip de üst sınıfa aktarınca burjuva mutluluğunun ılıklığında eriyip biter. Her koyun kendi bacağından asılır, gemisini kurtaran kaptan diyenler bunlardandır. Kimisinin de öfkesi bireysel olarak yaşam boyu sürüp gider. Bunlar da olumsuz kişilerdir. Kimilerinde de bu öfke bireysellikten toplumsal bilince dönüşebilir. Büyük tatil. Tatilimizin hemen her gününü üç arkadaş birlikte geçiriyorduk. Yalnız genel kitaplığa gittiğim günler Mehmet'le şeyden ayrılıyordum. Hüseyin Rahmi'nin pek çok romanını o tatilde okumuştum. İlk okuduğum romanı Şıp Sevdi'ydi. Eski Türkçenin insanı çok gülünçlü yanıtmaları vardır. Eski Türkçe yazmasını, okumasını çok iyi bildiğim halde Şıp Sevdi'yi Şebi Sudi diye okumuştum. Çünkü ikisi de aynı biçimde yazılır. Çok yıllar sonra Latin harfli Türkçe ile basılınca bu romanın Şıp Sevdi olduğunu öğrenebilmiştim. Hüseyin Rahmi'nin romanlarını eski Türkçe basımlarından okuyordum. Eski Türkçe'de buna benzer başka yanılmalarım da olmuştu. Cumhuriyet gazetesinde Abidin Daver'in fıkralarının genel başlığı hem nalına hem mıhınalıydı. Yeni harflerle bu başlık yazılıncaya dek ben bu hem nalına hem de mıhınayı Arapça bir söz sanıp hem nalene hem meyhane diye okurdum. Davutpaşa Ortaokulu 6. sınıfına gittiğim ilk günlerde küçük boy bir kama taşıyordum. Neden? Bilmem. Bu kamayı ona buna gösterip fiyaka da yapmıştım sözde. Kama taşımak, Tahtakale yaşantımın bende kalan izi olacak. Kamayı da Tahtakale'deki başçı İbrahim'in odasından almış olacaktım. Bu kama taşıma akılsızlığı ancak 5-10 gün sürmüştü. Derslere çalışmaya başladıkça başka bir kişiliğe bürünmüştüm. O büyük tatil günlerinde bir de güzel küçük çakım vardı ama bu çakıyı kamayı taşıdığım amaçta taşımıyordum. Salt çakı olarak kullanacaktım. O zamanki çocuklar saldırgandı. Toplu olarak bulunuyorlarsa mahallelerinden geçen çocuklarla alay eder, durup dururken onlara sataşır, saldırırlardı. Biz de böyle bir saldırıya uğradık. Mehmet, ben Samatya'dan geliyorduk. Ağırbaşlı olduğumuzdan kendimizi büyük görüyorduk. Bir dar sokaktan geçerken orada toplanmış 10 kadar çocuk hiçbir neden yokken üzerimize atıldı. Bize vurmaya başladılar. En güçlümüz Mehmet'ti. O da başa çıkamadı. Birkaçı birden üstüme bindi. Ben altta kalınca birden çakımı çıkardım. Sözde çakımı açıp da üstümdekine saplayacağım. Çakı elimden yere düştü. Sonra bir ayak patırtısı duydum. Kaçan ya Mehmet ya şeydi. Ben de kaçmaya başladım. Kaçmasak iyice dayak yiyecektik. Biz kaçarken onlar arkamızdan yuh çekiyorlardı. O çakıyı ne diye cebimden çıkarmıştım sanki. Saplayamazdım ki çakıyı. Belki de çakı düşmemişti, ben elimden yere atmıştım. Yaz tatilinin çok günlerini Samatya kıyısında denizde geçiriyorduk. Bahçemizden üzüm, domates, armut filan alırdım yanıma. Evden de ekmek, peynir, kaynamış yumurta alırdım. Mehmet'in evine uğrardım. Birlikte Samatya'da et yemez denilen yerde deniz kıyısına inerdik. Hep aynı yerde, surların arasında bir koy. Çok dik bir yamaçtan birden denize inilirdi. Bütün günümüz denizde, çakılların üstünde geçerdi. Mehmet benden daha güzel yüzerdi. Kulaç atarken avuçlarını kamburlaştırıp suya öyle şaplatırdı ki avucunun boşluğuyla su yüzeyi arasında sıkışıp kalan hava patlama sesi çıkarırdı. Hava ve deniz durgun olduğu zamanlar bu bitevi kulaç patlamaları ta uzaklardan yansıyarak duyulurdu. Mehmet bir gün kulaçlarını hava patlatmalarıyla atarak kıyıdan dalyana dek uzaklaşmıştı ki birden kulaç sesleri kesildi. Başı denize batıp çıkmaya başladı. Sonra imdat diye birkaç kez bağırdı. Ağzına deniz suyu dolmuş olarak boğuluyorum diye bağırdı. Az ötede kayıkta balık tutan balıkçılar vardı. Ben de kıyıdan avazım çıktığı kadar imdat yetişin arkadaşım boğuluyor diye bağırıp kendimi denize attım. Var gücümle Mehmet'e yetişip sözde onu kurtarmaya koştuğum için bu arada neler olduğunu göremedim. Yalnız bir ara bir sesler duydum. Bir de başımı denizden çıkarıp baktım ki Mehmet'le yan yana gelmişiz ve kayıktaki balıkçı ayağa kalkmış, küreyi de eline almış, ana avrat söverek küreyi Mehmet'e vurmaya çalışıyor. Mehmet şaka yapmak için boğuluyormuş gibi yapmış. Beni kandırdığı gibi balıkçıyı da kandırmış. Balıkçı kıyıdan bağırarak benim de alaya katıldığımı sanmış. Bütün gücüyle kürek çekip Mehmet'in yanına varıp da işin alay olduğunu anlayınca küplere binmiş. Balıkçı Mehmet'le beni denizde epey kovaladı. Zor kurtulduk adamın elinden. Kıyıdan 50 metre kadar ötede denizde bir kaya vardı. Bu kayanın dibi midye bağlamıştı. Arkadaşlar oradan iri midyeler koparıp kıyıda ateş yakar, teneke ya da taş üstünde pişirirlerdi. Ben o zaman midye yemiyordum. O kıyıda yüzen çocuklardan hiçbirimiz mayo giymezdik. Hepimiz donla yüzerdik. Zaman zaman büyük bir patlama olurdu. Denize dinamit atıldığını anlardık. Balıkçılar deniz kıyısındaki sur duvarlarından denize dinamit atarlardı. Denizde dinamitin patlamasıyla o dolaylardaki bütün balıklar ölür, bayılır, sersemlerdi. Dinamiti balık yuvalarının olduğu yerlere atarlardı. Dinamit atılmadan önce denizde 2-3 balık kayığı hazır beklerdi. Dinamit atılınca hazır bekleyen kayıktaki balıkçılar ağlarla, kepçelerle baygın balıkları toparlarlardı. Baygın balıkların çoğu denizin yüzüne vururdu. Deniz yüzündeki balıkları toplamak, alçak dallardaki elmaları toplamaktan daha kolaydı. Dinamitle balık avlamak yasak olduğu için balıkçılar kayıklarını bir ayak önce balıkla doldurup oradan kaçarlardı. Biz dinamit patlamasını duyar duymaz yanımızda bulunan sicimlerle donlarımızın paçalarını bacaklarımıza sıkıca bağlayıp denize açılırdık. Dinamit atılan balık yuvalarının yerini bildiğimizden 5-10 çocuk birden oraya doğru kulaç atarak yüzerdik. Biz oraya gidinceye dek balıkçılar da kayıklarını doldurup kaçmış olurlardı. Yoksa bizi oraya yanaştırmazlardı. Balıkçılar ağlarla, kepçelerle balıkları tarayıp toplamış olduklarından onlardan arta kalan balıklar denizin diplerinde olurdu. Dinamitin patladığı yere gelince başımızı sudan çıkarıp iyice göğsümüzü havayla doldurup denizin dibine dalardık. Patlama basıncıyla sersemlemiş olan balıkları yakalayıp paçaları bağlı donlarımıza doldururduk. Biz oraya yüzene dek balıkların da sersemlikleri az çok geçmiş olduğundan o balıkları yakalamak da pek kolay olmazdı. Denizin dibinde balıklarla kovalamaca oynardık. Kimi balık tam tutacakken elimizden kayardı ya da soluğumuz kesilir, tutacakken bırakırdık balığı. Su yüzüne çıkar, yeniden göğsümüzü havayla şişirir, dibe dalardık. Donumuzun paçasını bacağımıza iyice bağlayamamışsak, donumuzdan içeri attığımız yarı canlı balıklar oynaya zıplaya zorlayarak bağı çözer, giderdi denize. Donun içine doldurduğumuz balıklar kıpır kıpır oynaşırdı. Öyle çok balık doldurduğumuz olurdu ki donumuza, ağırlıktan kıyıya dönmemiz zorlaşırdı. Ama bu denli çok balık yakaladığımız az olurdu. Çünkü deniz üstündeki bitişik üç evin üç kızı dinamit atılan yere daha yakın olduklarından bizden önce denize atlayıp üstteki balıkları torbayla toplarlardı. O üç kız da deniz kızı gibi bir şeydi. Yarı balık, yarı kız ama üçü de güzel. Belki de güzel değillerdi de ben her kızı güzel görebilecek bir yaştaydım. Yeni kapıdan yedi kuleye dek bütün kıyıya haraca kesmiş bir çocuklar çetesi vardı. 12 çocuk kadardılar. Biz yaştaydılar, bizden küçükleri de vardı. Bu amansız çetenin başkanı oğlan çocuğu gibi giyinen bir kızdı. Bu kız çetesindekilere duman attırırdı. O çeteden herkes korkardı. Neşeli çocuklardı, güler, oynar, cigara içer, eğlenirlerdi. Çok kez onları kıyıdaki çöplüklerde, iskelelerde görürdüm. Buluşacaklar diye korkardım. Cemal Nadir. Alaycılığı yüzünden ileriki sınıflarda Şeye arkadaşları Şarlı lakabını takmışlardı. O günkü Şey ile bana bakanlar benim değil de onun gülmece yazarı olacağını sanırlardı. Şey okuyan bir çocuktu. Cemal Nadir'e hayrandı. Her gün akşam gazetesini Cemal Nadir'in karikatürleri için alırdı. Ben de Milliyet gazetesi alırdım ama öyle sanıyorum ki Şeyden aşağı kalmamak için gazete alıyordum. Akşamda Cemal Nadir, Milliyet'te Ratip Tahir karikatür yapıyordu. Günümüzde futbol takımları yanlıları gibi Şey ile ben de birimiz Cemal Nadir, birimiz Ratip Tahir yanlısıydık. Milliyet gazetesi Cağaloğlu Yokuşu'nun alt başında, sonradan Tan gazetesinin çıktığı, Halil Lütfi Dördüncü'nün sahibi olduğu, şimdi işkembeci dükkanı olan yerde çıkıyordu. Linotip çok yeni bir dizgi aracıydı. Milliyet gazetesinin birinci katında cadde üzerine mağaza vitrini gibi büyük bir cam konulmuştu. Bu camın arkasında iki linotip vardı. İki operatör bu iki linotipte çalışır, caddeden geçenler de şaşarak camın gerisindeki bu dizgi makinelerinin nasıl yazı dizdiğini seyrederlerdi. Ben oradan her geçişimde bu seyirciler arasında olurdum. Şey, hayranı olduğu Cemal Nadir'in evini de öğrenmiş. Cemal Nadir, Koskadan Aksaray'a inerken Laleli Camisi'nin karşısındaki dar yüzlü apartmanlardan birinde ikinci katta oturuyormuş. Şey, ille Cemal Nadir'in evine gidip onunla konuşmak istiyordu. Yalnız başına bunu yapmaya yüreklenemediğinden bizi de birlikte sürüklemek istiyordu. Üç arkadaş her oradan geçişimizde bunu bize söylerdi. Bir geçişimizde çok üstelemişti. Ben Mehmet'le gitmelerini, karşı kaldırımda bekleyeceğimi, onlar girebilirlerse içeri, benim de arkalarından hemen geleceğimi söyledim. Mehmet'le Şeye gittiler. Kapının zilini çaldıklarında karşıdan görüyordum. İçeri girmeleriyle çıkmaları bir oldu. Kapıyı açan kadın Cemal Nadir'in eşi olacak. Onları öyle bir terslemiş ki neye uğradıklarını şaşırmışlar. Zavallı Şey çok bozum olmuştu. Yarın. Yanılmıyorsam Yarın gazetesi o günlerde çıkmaktaydı. Yarını Arif Oruç çıkarıyordu. O günlerde gazetelerin fiyatı sanıyorum 5 kuruştu. Ama Arif Oruç'un Yarını kapışılıyor, kalmıyor, kara borsada 50 kuruşa satılıyordu. Yarının 50 kuruşa satıldığını görmüştüm. Bunun o yıl mı, daha önceki yıl mı olduğunu kesin bilemiyorum ama çok kesin olarak bildiğim bir şey var. O görüntü gözümün önündedir şimdi. Bir gün İstanbul sokaklarının duvarları şöyle bir afişle donanmıştı. Dalgalı saçlı, gözlüklü bir adamın resmi. Bu resmin üstünde müseccel vatan haini, altında da Arif Oruç yazılıydı. Bu afişleri o zamanki Milliyet gazetesinin sahibi olan Ali Naci'nin bastırıp duvarlara astırttığı söylenmişti. Ali Naci İsmet Paşa hükümetinin yanlısıydı. Arif Oruç da hükümete karşıydı. Yarın başlangıçta serbest fırkanın organıydı. Ya bu afişlerin asıldığı gün ya bir gün önce de Arif Oruç'un Bulgaristan'a kaçtığını gazeteler yazmıştı. Niçin çok satılıyordu Arif Oruç'un gazetesi? Bana kalırsa ne iktidara karşı olduğu için ne serbest fırka organı olduğu için. Yarın gazetesi her 2-3 günde bir devlet dairelerindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları yazardı. Bu o zamana dek olmamış, görülmemiş bir şeydi. Ve muhalefetin en somut biçimiydi. Bu yüzden gazetesi kapışılıyordu Arif Oruç'un. Yıllar sonra Arif Oruç Bulgaristan'dan Türkiye'ye döndü. 1950'den sonra yine Yarın gazetesini çıkarmaya başladı. Yarın gazetesine hiçbir baskı da yapılmadı. Ama Yarın gazetesi hiç satmadı ve satışsızlıktan battı. Bu dönemde Arif Oruç'la tanışıklığım oldu. Gazetesine yazı da yazdım. İkinci kez yayımlanan Yarın niçin satmadı? Bana göre nedeni şu. Arif Oruç gazetesinde yolsuzluk haberleri verirken eskisi gibi 40 bin, 50 bin, 100 bin liralar dolaylarında dolaşıyordu. Oysa aradan geçen zaman içinde 100 bin liralık yolsuzluk, yolsuzluk bile sayılmaz olmuştu. 50 bin liralık hırsızlık, hırsızlık sayılmaz olmuştu. Hatta alçak gönüllülük, azla yetinmek, kanaatkarlık sayılıyordu. Ne namuslu adam 50 bin liradan fazla çalmıyor gibilerinden. Hatta 1955'ten sonra halk arasında kimi yöneticiler için aman varsın çalsın, yeter ki iş yapsın diyenler bile vardı. Cağaloğlu yokuşundan inip çıkarken kitapçı vitrinlerinin önünde uzun uzun durup kitaplara bakardım. Kitap yazarlarının adlarını okurdum. Bir gün benim de bunların arasında kitabım olacak mı derdim. Hanım evladım. Şey ile Mehmet asker okuluna girmeye karar verdiler. İlle benim de asker okuluna girmemi istiyorlardı. Yakın arkadaş olduğumuzdan birbirimizden ayrılmamalıydık. O yaşıma dek ressam olmak, yazar olmak, bilimci olmak gibi pek çok şey olmayı düşünmüştüm ama asker olmak hiç aklıma gelmemişti. Sevmiyordum askerliği. Ortaokulu, liseyi bitirip üniversitede okuyacaktım. Ama bunu nasıl yapabileceğimi düşünemiyordum. Yaşadığım o ev koşullarında tek odada babamla bir yatakta yatarak, gaz lambası ışığında ve masasız bir küçük evde çalışarak nasıl liseyi bitirebilir de üniversite okuyabilirdim? Olanaksızdı. Şey ile Mehmet birlikte asker okuluna yazılmamız için çok üstelediler. Okula yazılma süresi son bulmadan gereken belgelerin askeri okula götürülmesi gerekiyordu. Ben hep karşı koydum. Hayır, asker olmayacaktım. Bu yüzden Mehmet'le aramız açılır gibi oldu. Sık sık bu konuda tartışıyorduk. Ama bir gün bu tartışmalarımızda Mehmet öyle yatsınmaz kanıt ileri sürdü ki sesimi çıkaramadım. Mehmet soruyordu bana. Gazi asker mi? Atatürk soyadı daha konulmamıştı. Asker. İsmet Paşa, o da asker değil mi? Asker. Mareşal Çakmak, asker. O dönemde sivil yönetimin başındakilerin hemen hepsi askerdi. Mehmet sırayla onları sayıyordu. Sonunda birden sen dedi. Türk tarihinde bir tane asker olmayan büyük adam söylesene. Birden söyleyemedim. Bu tartışmada Mehmet kazanmıştı. Demek Türkiye'de büyük adam olmak için ille de asker olmak gerekliydi. O zaman bizim için büyük adam olmak demek, tarihte hiçbir zaman hiçbir ülkede eksikliği çekilmemiş olan cumhurbaşkanı olmak, başbakan olmak, genelkurmay başkanı, meclis başkanı filan olmak demekti. Ben de büyük bir adam olmak istiyordum. Büyük adamlığın yolu askerlikten geçtiğine göre ister istemez asker olmak zorundaydım. Ama yine de bir türlü askerliğe içim el vermiyordu. Şey ile Mehmet beni asker olmaya inandırmak için daha epeyce diller döktüler. Yine de anlaşamadık. Davut Paşa'dan Hekimoğlu Ali Paşa'ya geçen daracık yoldaydık. Onlar beni bırakıp geri döndüler. Ben de evin yolunu tuttum. İç kırıklığıyla bir tatsız ayrılıştı bu. 5-10 adım gitmiştim. Arkamdan Mehmet'in sesini duydum. Hanım evlat, asker olmaktan korkuyor, sıkı geldi. Muhallebi çocuğu. Dönüp arkama onlara baktım. Mehmet'in bana böyle bağırmasına pek şaştım. Çünkü o bu gibi pek de terbiyeli olmayan davranışlarda bulunacak bir arkadaş değildi. Dayanıksız, dirençsiz, çıt kırıldım çocuklarla hanım evladı, muhallebi çocuğu, muhallebici, anasının kuzusu, süt kuzusu diye alay edilirdi. Şimdi de benimle böyle alay ediyorlardı. Muhallebi çocuğu mu, hanım evladı mı? Kim? Ben mi? Ben onlara gösteririm kimin hanım evladı olduğunu. İşte benim asker okuluna girmemin nedeni Mehmet'in hanım evladı, muhallebi çocuğu diye arkamdan seslenerek benimle alay etmesidir. Bu yüzden asker okuluna gitmeye karar verdim. Ama ne iyi yapmışım da asker okuluna girmişim. Yoksa okula gitmem, okumam olanaksızdı. Bana yaptığı, belki de bilmeden yaptığı bu iyilik için Mehmet'e her zaman içimden teşekkür etmişimdir. Muayene ve yarışma sınavı. Ertesi gün Mehmet'le Şeyh'e asker okuluna girmeye karar verdiğimi söyledim. Okula yazılmak için belgelerimizi birlikte götürecektik. Onlar belgelerini tamamlamışlardı. İstenilen belgeler, okula yazılma dilekçesi, 6 vesikalık fotoğraf, mahalle muhtarlığından iyi hal kağıdı, okuldan alınacak tasdiknameydi. Tasdiknameden başka bütün belgeleri aldım. Sıra tasdiknameye gelmişti. Okulumuza gittim. Okul tatil olduğu için okulda yalnız bir öğretmen nöbetçi kalıp yönetim işlerine bakıyordu. Benim okula gittiğim gün tarih öğretmenimiz Memduh Bey nöbetçiydi. Odasına girdim. Asker okuluna yazılmak için tasdikname almak istediğimi söyledim. Memduh Bey çalışkan öğrencisi olduğum için beni severdi. Asker okuluna girmekten vazgeçmemi söyledi. Ben de kesin kararlı olduğumu söyledim. Memduh Bey anlattı. Kendisi Maltepe Askeri Lisesi'nde öğretmendi. Asker okullarının durumunu iyi biliyordu. Asker okuluna girersem kendime yazık edecektim. Sivil okulda okursam ona göre iyi bir aydın olabilecektim. Memduh Bey asker okuluna girmemin için çok şey anlattı ama onun bilmediği bir şey vardı. Evimizin durumu. Bu durumda öğrenimin olanaksızlığı. Memduh Bey'in öğütlerine karşın ben yine de asker okuluna gireceğimi söyledim. Memduh Bey, öyleyse tasdiknameni vermiyorum diye bağırdı. Üzüntüyle odasından çıktım. 2 gün sonra okulda nöbetçi, müdür yardımcısı ve Fransızca şubelerinin Türkçe öğretmeni Sait Bey'di. Ona gidip tasdiknamemi istediğimi söyledim. Hemen düzenleyip verdi. Bu olaydan 35-40 yıl sonra bir gün Park Oteli'nin pastanesinde arkadaşlarla oturuyorduk. Beni orada Memduh Bey'le tanıştırdılar. Artık emekli bir öğretmendi. Bana tasdikname vermeyişini anlattım. Yaşamımda çok önemli yeri olan bu olay çok doğal olarak Memduh Bey için öylesine hiçten bir şeydi ki sözlerim ilgisini bile çekmedi. Galiba yazar olarak adımı da bilmiyordu. Asker okuluna yazılma belgelerimiz hazırdı. 3 arkadaş Halıcıoğlu'na oradaki askeri liseye gidip yazılma işlemimizi yaptırdık. Elimize verdikleri yazılı kağıtla muayene için bizi Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne gönderdiler. Tam muayene olmamız gerektiğinden muayenemiz bir hafta kadar sürdü. Göz, kulak, burun, boğaz filan. Muayene odasının kapısı önünde biriken çocuklar olmadık şeyler anlatıyorlardı. Hariciye uzmanı muayene ettiği çocuğa yere attığı parayı almasını söylermiş. Çocuk parayı almak için yere eğilince de onun pasif eşcinsel, homoseksüel olup olmadığını anlarmış. Ya asabiyeci? Muayene ettiği çocuğa çok ağır sövermiş. Çocuk bu sövgülere tepki gösterirse sinirli olduğundan asabiye muayenesini kazanamazmış. Bu yüzden asabiye uzmanı insanın anasını bile sövse hiç ses çıkarmamalıymış. Anlatılanlardan hele biri çok şaşırtıcı, çok da gülünçtü. Mangalda kül bırakmaz deyimi buradan gelme. Bu deyimin bütünü osurunca mangalda kül bırakmazdır. Muayeneye giren çocuğu içi kül dolu bir kaba yerlendirirmiş. Yel ne denli çok kül kaldırırsa o denli iyi, o denli yiğitlik sayılıyor. Yel hiç kül kaldırmazsa çok kötü. Mangalda kül bırakmaz sözü sonradan bir alay sözü olarak kullanılmış olsa bile kabadayılığı, yiğitliği anlatmak için söylenir. Bizden önceki kuşaktan Hasan amca Nizamiye Kapısı adlı askeri okul anılarını topladığı kitabında sağlık muayenesinden geçerlerken o zaman da tıpkı bizimkine benzer konuşmaların çocuklar arasında geçtiğini yazmıştır. Demek bu uydurma söylentiler birkaç kuşaktır sürüp gidiyordu. Sağlık muayenesinden üçümüz de sağlıklı çıkmıştık. Şimdi sıra yarışma sınavına gelmişti. Sınav günü Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne gittik. Okula girmek için yarışmaya katılan öğrenci 100'den çoktu. Bizi 2 ayrı derslikte sıralara oturttular. O yazılı sınavdan aklımda kalan tek şey umduğum başarıyı elde edemeyişimdi. Cevaplarımda 1-2 yanlış yapmıştım. Hem de doğrusunu bildiğim, yapabileceğim halde. Mehmet Karahasanoğlu'nun daha geçenlerde söylediğine göre biz Halıcıoğlu Lisesi'nde yazılı sınavdan başka sözlü sınava da girmişiz. Bu sözlü sınavdan belliğimde hiçbir iz kalmamış. Umduğum başarıyı elde edememiş olacağım ki çoğu kez olduğu gibi bu anımsanmak istenmeyen olay da bellekten kazınmış. Sınav sonuçları bir hafta 10 gün sonra ilan edilecekti. O süreyi iple çektik. Üçümüz birden Halıcıoğlu'na gidip duvarda asılı olan yarışma sınavını kazananların listesine baktık. Ben de kazananlar arasındaydım. Ama listenin ortalarında bir yer almıştım. Kazandım diye sevinmem gerekirken orta derecelerde kazandığım için gizlemeye çalıştığım bir üzüntüm vardı. Okula yazılmaya sağlık muayenesi, yarışma sınavı gibi işlemler için aynı yerlere gide gele kimi çocuklarla arkadaş olmuştuk. Sınavı kazanan sanırım 20 öğrenciydi. Bunlar arasından arkadaş olduklarım, arkadaşlığımızı sonraları da sürdürdüğümüz şunlardı. Atıf, Erçıkan, Kor Generallik'ten emekli oldu. Enver, Kurmay Albaylığa dek yükseldi. Akademide öğretmendi. 27 Mayıs'ta bir ile vali yaptılar. Yakışık almaz ve uygunsuz bir telefon konuşması yüzünden haysiyetine düşkün bir arkadaş olan Enver canına kıydı. Kemal havacı oldu. Albaylıktan emekli oldu, yakınlarda öldü. Askeri okula girmeme neden olan Mehmet Kara Hasanoğlu istihkam albaylığından emekli oldu. Hala görüşmekteyiz. Yüksek levazım albaylığından emekli oldu. Halıcıoğlu Lisesi'nden okula alınma belgelerimizi elimize verdiler. O güne dek hangi okulda okuyacağımızı bilmiyorduk. Çengelköy Askeri Ortaokulu'na gitmemizi söylediler. Ertesi gün okula gidecektik. 20. ayrımın sonu, sayfa 238.